Ayrım 3. Abdullah Öcalan'ı nasıl sorguladım? H. Atilla Uğur. Sayfa 35. Uyuşturucu konusu. Sorguya bir müddet sonra ara verdim. Berita ismindeki avukattan söz ederken Baybaşı'nın de adını söylediğini hatırlattım ve PKK terör örgütünün dünya uyuşturucu ticaretinde oldukça önemli bir yeri var. Bunu herkes biliyor. Sen ne diyorsun? Diye sordum. Önce ben uyuşturucuya karşıyım. Böyle bir talimat vermedim gibi kör göze parmak sokar bir cevapla inkar etti. Elimizde birçok rapor, ifade ve delil var. Ayrıca İngiltere-Fransa arasında bulunan ve kara para aklama cenneti olarak da bilinen Jersey adasında 1995 yılı içerisinde PKK terör örgütü tarafından Kürt Kredi Vakfı adında bir vakıf tesis edildi. Bu vakıf oluşumunu MET televizyonunda görevli PKK ajanları yönetti ve MET TV uyuşturucu parasıyla finanse edildi deyince şöyle cevap verdi. Örgütün yaşaması için finans konusu hayati önemdedir. Özellikle Avrupa'da halkın yardımı ve bizim yaptığımız küçük çapta ticaret vardır ama bunlar yetmemektedir. Uyuşturucuya kişisel olarak karşıyım ama başta kardeşim olmak üzere bazı kadroların İran, Zanos ve Romanya üzerinden Avrupa'ya uyuşturucu sevk ettiklerini ve örgüte para temin ettiklerini biliyorum. Hatta yapmayın diye de tembihlerde bulundum ama kâr etmedi, dedi. Gülümsedim ve ona PKK terör örgütünün acımasızlığıyla ün yapmış elebaşı olacaksın ve senin talimatın olmadan, hatta yapmayın demene rağmen kadroların uyuşturucu ticareti yapacak, biz de buna inanacağız, dedim. Başını önüne eğdi, sustu. Apo'ya şunları söyledim. Senin Hollanda'da uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan Hüseyin Baybaşı adlı şahsın avukatlarından Berzan Ekinci ile de ilişkin olduğu biliniyor. Uyuşturucu ticareti yapan, PKK terör örgütüne maddi destek sağlayan bir kişinin avukatının seninle ilgileniyor olması bazı şeyleri açıklıyor, değil mi? Apo bu kanıdan sıkılmıştı. Ne yapayım, herkes menfaati için beni kullanmaya çalışıyor, dedi. Devlet örneği. Aldığımız tüm bilgileri anında ilgili makama gönderiyordum. PKK terör örgütünün kafasının karışmış olduğu, eylemselliğinin neredeyse durma noktasına geldiği bilgisini alıyorduk. Ankara'da Başbakanlık Eşgüdüm Merkezi, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, MİT Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gelişmeleri yakinen ve güçlü bir devlete yakışır şekilde takip ediyordu. Bütün kurumlar yapılması gerekeni yapıyor, elebaşı yakalanmış terör örgütünün artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Türküne de Kürdüne de zarar vermemesi için tüm çabalarını harcıyorlardı. Devlet kurumları arasında çekişme, inatlaşma ve düşmanlık yoktu. İnsanımızın yeniden kendi devletine güveni gelmeye başlamıştı. Bayrağımız namusumuzdur. Sorgunun ikinci günü sabahı mülakata başlamadan önce Apo benim söylediklerime, söz verdiğim hususlara inanıyor musunuz diye sordu. Ben cevap vermeyince kalktı ve arkasındaki duvara asılı Türk bayrağını öptü. Bana inanın, bu oyunu hep birlikte bozalım, dedi. Gelinen nokta açısından bu durum, içinde riyakarlık olsa bile son derece önemliydi. Kendisine, bir rahatsızlığın var mı diye sordum. Soruma cevap vermeden yüzüme baktı ve bizim eyalet komutanlarının raporlarında yazdıkları birçok şeyin doğru olmadığını şimdi anlıyorum. Onlar kendi sorumluluklarını örtbas etmek için Türk devletini çete gibi gösteriyorlardı. Sağ yakalanan ve teslim olanlara işkence ve ölüm uygulandığını yazıyorlardı. Örgütün başı olarak bana bile bu şekilde böyle medeni davranmanız bende bu düşünceyi geliştirdi, dedi. Türkiye'den destek. Soru. Ülkemizde terör örgütünü maddi olarak kimler desteklediler? Cevap. 1991 ile 1993 yılları arasında bölgedeki müteahhitlerden yüzde itibariyle örgüte gelir adında paralar alınmıştır. Bu firmalar örgütümüzün gücünü kullanarak ihale aldıklarından biz de onun üzerinden gelir temin ediyoruz. Bunlardan halis toprak fabrika yapımına başlayınca, eğer orada fabrika yapacaksa bize de bir ödeme yapmalıdır, dedim. Aldığım bir bilgiye göre ödemiş. Ali Rıza Septioğlu'nun ailece işlettiği taş ocaklarından da maddi yardım alındı. Keza Ceylan Holding'ten de yardımlar alındı. Behçet Cantürk eskiden beri maddi katkı sağlıyordu. Yüksekova'da Cihangir Ağa, Mardin'de Türk ailesiyle Kahramanlar ailesinden örgüt para tahsil etmiştir. Şu anda isimlerini hatırlayamadığım pek çok iş adamından yüklü miktarlarda desteğimiz vardır. Ayrıca Başkale, Hakkari, Yüksekova bölgesindeki uyuşturucu, silah ve hayvan ticaretiyle ilgili olarak örgüt adına para tahsil etmekteyiz. Sınır boylarında adına gümrük birimi dediğim ekiplerimiz sınır geçişlerinden ücret alırlar. Örgütün Avrupa'da topladığı paraları Sinan adındaki elemanımız İsviçre bankalarına yatırmaktadır. Ayrıca İbrahim Tatlıses'in Tatlıses Turizmi'nin İstanbul bağlantılı gönüllü yardımlarını da gördük. Apo bunları anlatırken aklıma özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'muzda birçok otobüs firmasının dinlenme tesislerinin araçlarının örgüt tarafından saldırıya uğradığı ama Tatlıses Turizm'in hiçbir saldırıya maruz kalmadığı geldi. Örgüte yardım eden iş adamı ve sanatçılar konusunu Ankara'da üst düzey bir yetkiliye anlattığımda "Doğru olabilir ama sen biliyor musun Mehmetçik Vakfı'na yüklü miktarda katkıda bulunanlar arasında bu sanatçı da var," dedi. Bunun adı denge politikasıydı. Bana kimse dokunmasın, ben işime bakayım, para kazanayım anlayışıydı. Yıllarca o bölgelerde görev yaptığım için çok iyi biliyorum ki insanlarımızın özel işletmelerimizin %90'ı örgütün korkusundan, tehditlerinden bu yardımları yaptılar. Örneğin Kızıltepe ilçesinde bir teröristin üzerinde bulduğumuz defterde bütün köylülerin sözde vergiye bağlandığını, ödemeyenlerin bir kısmının öldürüldüğünü, bir kısmının bölge dışına kovulduklarını tespit etmiştik. Ama yine hata bizimdi. Vatandaşın malını, canını koruyacak olan devlet olarak yanlışlarımız vardı ve örgüt bunları kullanmakta ustalaşmıştı. İkinci adam yok. Soru: örgütte kendi yerine kimi yetiştirdin ya da şimdi senin yerine geçecek kişi kim? Cevap: benim yardımcılarım Cuma Kot, Cemil Bayık, Abbas Kot, Duran Kalkan, Avareş Kot, Mustafa Karasu, Ebu Bekir Kot, Halil Ataç, Cemal Kot, Murat Karayılan, Fırat Kot, Ali Haydar Kaytan. Bunlar en üst düzey elemanlardır. Yerime bırakma diye bir şey yoktur. O kadar uğraş vermeme karşın hepsinde de çeşitli eksiklikler hala devam etmektedir. Zaman zaman ana çizgiden kaymaları olmuştur. Ama şunu bilirim ki bana çok bağlılardır. Bunları dinlerken hatırladım. PKK terör örgütünün zaten hiçbir döneminde APO'ya alternatif olabilecek kimse çıkmamış, çıkan olmamıştır. Biraz sesini yükselten ya da APO'ya muhalefet eden olursa hemen ajanlıkla veya yetersizlikle suçlanmış ve ortadan kaldırılmıştır. Bununla ilgili süreç içerisinde onlarca bilinen örnek vardır. Bu yüzden hiçbir zaman ikinci hatta üçüncü adam olmamıştır. Sorguya ara verdim. Verdiğimiz aralarda kısa soluklu konuşmalara devam ediyorduk. Bütün Türkiye'ye talibiz. Çay geldiğinde sordum. Sen Türkiye Cumhuriyeti ülkesinden toprak koparabileceğine gerçekten inandın mı? Hafif tebessüm ederek cevap verdi. Asla benim böyle bir düşüncem ve idealim olmamıştır. Uygulanan dezenformasyon böyle düşünüyormuşum gibi algılanmasını temin etmiştir. Başkanlık konseyi veya diğer arkadaşlar böyle düşünmüş olabilirler ama ben hiç düşünmedim. Bana göre biz haydi ayrılalım deseniz bile ayrılmayız. Çünkü biz bütün Türkiye'ye talibiz. Cumhuriyeti biz de kurduk. Her şeyde biz de vardık. Bunun için söylüyorum bunu, dedi. Sordum. Yani siyasette olmaktan, ülke yönetimine ortak olmaktan söz ediyorsun, öyle mi, dedim. Evet, onu kastediyorum, dedi. Peki bunun için herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının önünde engel mi var, bunca insanın kanına girerek mi bu amacına ulaşacaksın, diye sordum. Haklısınız, benim de çok hatalarım oldu. Ama fırsat verirseniz inanın telafi edeceğim, dedi. Tekrar sorguya geçtik. Soru: zaman zaman sözde ateşkes ilan ettin. Bunların arkasındaki nedenler nelerdir? Cevap: İzin verirseniz öncelikle şunu söylemeliyim ki, biz PKK'yı Marksist bağımsız bir ülke için kurduk. Yani kuracağımız Kürdistan'da Marksist temele dayalı bir sistem kuracaktık. PKK kurulurken programını da yaptık. Özal'ın ilgisi. Devam etti. PKK kurulduktan sonra şiddete başvuruldu. Gelişen olaylar bu programın hayali olduğunu bize gösterdi. Ayrıca ben şiddetten rahatsız oldum. 1993'ten sonra bütün amacım PKK'yı şiddet unsurundan arındırıp siyasi kanal içine sokmaktı. Turgut Özal'ın çağrısı bu konuda, yani PKK'yı siyasi kanada sokmak konusunda bizi etkiledi. Özal, Talabani'yi bu ateşkes meselesini görüşmek üzere bana gönderdi. Ama ömrü yetmedi. Çok severdim, üzüldüm ve ailesine başsağlığı mesajı gönderdim. Araya girdim. 1990 yılında yaptığım bir açıklamada, daha doğrusu bir söyleyişte, Türk halkı kadar hiçbir halk kendi egemenlerinin bu kadar ihanetine uğramamıştır. Haydi Kürtler, işbirlikçi katmerli hain. Onlarsa egemen ve kendilerini Türk saymakta. Bazıları aşırı Türkçü geçinmektedir. Bunların sömürdükleri Türk halkıdır. Sömürense Turgut Özal ve ekibidir. Kamuran İnan denilen adam kimdir? Hangi hükümetin adamıdır? Kısacası Özal, ABD'nin oyuncağıdır. Barzani'nin de destekçisidir, diyorsun. Şimdi ise Özal'ı çok sevdiğini, ölümüne çok üzüldüğünü söylüyorsun. Bunların hangisi doğru, diye sordum. Cevap: evet, başlangıçta Özal'ı çok eleştirmiştim. Ama 1993'te bizimle irtibata geçmesi, Talabani'yi ateşkes için bize göndermesi kanaatimi değiştirdi. Karşımda oturan Apo'nun kurnazlıkta sınır tanımadığını bir kez daha gördüm. Necmettin Erbakan'ın mesajı. Soru: Türkiye'de yönetimde bulunanlardan başka mesajlar aldın mı? Cevap: Necmettin Erbakan 1996 yılında başbakan olduktan sonra Suriye El Muhaberat'ın elemanı Akot Mervan Zerki ve benim Suriye temsilcim Delil Kots vasıtasıyla mesaj gönderdi. Mesajında Güneydoğu'ya siyasi, ekonomik, kültürel açılımlarda bulunmak istediklerini, bu nedenle barışın sağlanmasını ve ateşkesin ilanını öngörüyordu. Ben de bu görüşü olumlu bularak yine aynı şahıslarla kendisine mektup yazdım ve bu önerisini kabul ettiğim yolunda mesaj gönderdim. İsmail Nacar zaman zaman yine Refah Partisi iktidarında benimle telefonla görüşmüş ve arabuluculuk teklif etmiştir. Özellikle 2002 yılı 3 Kasım'ından sonra başlayan dönem detay detay incelenmelidir. Apo'nun sorgu sürecinde kendisiyle irtibata geçtiğini beyan ettiği Necmettin Erbakan'ın talebeleri Türkiye'yi yönetmeye başlamıştı. Partinin genel başkanı Apo'ya Sayın, mübarek şehide kelle demiş olan R. Tayyip Erdoğan'dı. R. Tayyip Erdoğan bu ifadelerinden dolayı manevi tazminat davasında para cezası almıştır. ABD ve İngiltere. Apo devam etti. Bakın, burada yeri gelmişken izninizle 17 Eylül anlaşmasından bahsetmek istiyorum. 17 Eylül 1998'de ABD Washington'da Talabani ve Barzani'yi anlaştırdı. Ben aslında Talabani ve Barzani ile çatıştım. Barzani ile Talabani anlaşmaları ve sonraki süreçteki planlar İngiltere'de hazırlandı. Uygulama ABD tarafından yapıldı. Yani otonom bir Kürt devletinin kurulmasında ABD ve İngiltere birlikte hareket ettiler. Daha İstiklal Savaşı'nın bitiminde Şeyh Said'in isyanının esas destekçisi İngiltere'ydi. Bugün İngiltere ve Amerika geçmişte oynadıkları oyunu tekrarlamaktadırlar. Hem Irak'ı Talabani ve Barzani ile kontrol altına almak hem de gelişme potansiyeli yüksek olan Türkiye'nin önünü kesmek için bu tezgahı düzenlemişlerdir. Oynanan bu oyunda bana da kurban olarak yer verdiler. Barzani ve Talabani'yi öne çıkardılar. Türkiye senin istediğin Apo'dur. Al sana Abdullah Öcalan dediler. ABD ve İngiltere'nin otonom bir Kürt devleti kurulmasında Talabani ve Barzani'yi tercih etmeleri normaldir. Çünkü onların otonomi anlayışı farklıdır. ABD desteği. Apo bunları söyleyince 1992-93 yıllarında Siirt ve Gabor'da gece uçuşu yapan ABD helikopterlerinden teröristlerine yardım malzemesi atıldığını, ele geçirilen birçok sığınakta ve teröristin üzerinde Amerikan ordusuna ait konservelerin, harp paketlerinin olduğunu hatırlattım. "Evet," dedi. "Bizim bir talebimiz olmadan bu yardımlar yapılmıştır. Ama neticede bizi değil, Talabani ve Barzani'yi tercih etmişlerdir." Devam etti. "Ben uzun örgüt hayatımda Kürtlerin özgürlüklerinin Türkiye içerisinde bulunduklarını gördüm. Bana göre Kürtlerin derdi ayrı bir devlet kurmak olamaz. Federasyon ve otonomi bir çözüm değildir. Türkiye'de mevcut sistemde Kürtlerin siyasal hakları vardır. 1990'lardan sonra Kürtlerle ilgili kültürel haklar geliştirilmiştir. Bu halen de yürürlüktedir. Kürtçe gazete çıkarılmaktadır. Kürt Enstitüsü kurulmuştur. Kürtlerin oy verdiği bir parti ve kültür dernekleri vardır. Bütün bunlar Türkiye'de Kürtlerin özgür ifade hakkının geliştiğinin göstergesidir. Bununla şunu anlatmak istedim. Türkiye'de Kürt meselesi demokratik sistem içerisinde Kürtlerin ifade özgürlüğüne kavuşarak olumlu yönde gelişmiştir. Türkiye'de demokrasi geliştikçe bundan elbette Kürtler de yararlanacaktır. Esasında daha cumhuriyet kurulmadan da kurulduktan sonra da Kürtler sizin asli unsurunuzdur." Okuyucu bu cümleleri Apo'nun söylediğini eminim şaşkınlıkla karşılamaktadır. Ama işte gerçek budur. Terör örgütünün elebaşı 1999 yılının Şubat ayında bizzat bana bunları söylemiştir. Bütün Türk vatandaşlarının bu cümlelerin altına imza atacaklarından eminim. Apo elbette özellikle ABD desteğini tam anlamıyla anlatmıyordu. Ama biz bu konuda bütün detayları biliyorduk. Apo, Amerika'nın PKK'dan değil kendisinden vazgeçtiğini çoktan anlamıştı. Esas üzüntüsü bundan ileri geliyordu. O gün bunları söyleyen Apo, bugün nasıl oluyor da gündemi belirlemekte, koskoca devlete meydan okumaktadır. En üst düzeyde insanlar ayağına kadar gidip kendisinden görüş almaktadır. Binlerce şehit mezarında yatamamakta, kalanlarının acıları katlanmakta ve kahraman gazilerimiz kahrolmaktadır. Bu satırların Silivri Esirevi'nde yazıldığı 2011 yılı Temmuz 24'ünde durum hala böyledir. Devletime hizmet. Apo, soracağınız sorulardan önce bazı hususlarda konuşmak istiyorum, dedi. Bakın, yakalanmamla ilgili oynanan oyunu irdelemek lazım. Ben Yunanistan devleti tarafından Kenya'ya davet edildim. Aslında sonradan Kenya'ya davet edilmediğimi, kaçırıldığımı anladım. Sonradan öğrendim ki beni Yunanistan'a davet eden ve Kenya'ya davet eden şahısların aile güçleri, zenginlikleri tamamen İngiltere'deymiş. Bunların bütün siyasi itibarları İngilizlerce sağlanmış. Aslında bu Kenya'ya götürülmem bana karşı önceden hazırlanan bir komployduk. Kesinlikle beni öldürmeyi düşünüyorlardı. Beni Türkiye'ye teslim etmeyi planlamışlardı. Bu da benim için mutlak ölümdür. Araya girdim. Peki yakalandığında Türkiye seni öldürme girişiminde bulundu mu? Her zamanki gibi komplo teorisyenliğin debreşti sanırım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çete veya terör örgütü değil, sen yakalandın, yıllarca birçok insanımızın kanına girdiğin halde hala sağsın ve sorgun yapılıyor. Yani durumun ne olursa olsun hukuk kuralları ve yasalar uygulanıyor. Sonuçta Türk milleti adına karar verecek olan bağımsız mahkemelerde yaptıklarının hesabını vereceksin, dedim. Yarım dakika kadar düşündü, sonra devam etti. Evet, haklısınız. Zaten benim gelmek istediğim nokta da budur. Benim PKK üzerinde otoritem vardır. Ayrıca halk da beni çok tutmaktadır. Bana imkan verilirse PKK'yı demokratik sisteme uyarlamak için çabalarımı geliştiririm. PKK'yı yasal çerçeveye çekerim. Devlet imkan verirse silahlı çatışmaları sona erdiririm. Hatta dağdaki elemanları yasal çizgiye çekerim. Bu da devletin yasal imkan tanımasıyla olur. Dağdakiler zor koşullar altındadır. Cezaevlerinde 20 yıldır yatan 10 bine yakın PKK'lı insan vardır. Bütün bunlar iç barışı sağlarlar. Yıllardır akan kan durur. Ben bunu kendim için istemiyorum. Ben yakalandığımda kendini yakan insanlar oldu. Ben bu olayların gelişmesini önlemek istiyorum. Bu konuda örgütümü ikna edecek güce sahibim. Özgürlük mü derim? İşte Türkiye demokratik sistemi içinde aranan her türlü özgürlük var. Vatan mı? İşte Türkiye, vatanımız derim. Türkiye bizim tarihi ortak vatanımızdır. Bu ortak vatanın bölünmesini istemem. Milli olarak da Kürtler Türk ulusal bütünlüğü içerisindedir. Bunu herkes bilmelidir. Bakınız, benim amacım ülkemizi ve devletimizi daha da güçlendirmek ve yardımcı olmaktır. Yeniden araya girip sordum. Hangi ülke ve hangi devleti kastediyorsun? Elbette Türkiye'mizi ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi kastediyorum. Lütfen bana inanınız. Kişisel hiçbir beklentim yok. İmkanlar tanındığında size her türlü bilgiyi verip örgütümü de yasal çizgiye çekmeye hazırım, dedi. Bütün Türk kamu yetkililerine de açıkça söylüyorum. Benim de yanılmalarım, hatalarım, yanlışlarım olmuştur. Hiç arzu etmediğim olaylara sebep olmuşumdur. Ancak imkan verilirse yeniden bir arada yaşama sürecini başlatacağımı bilmenizi istiyorum, diye devam etti. O gün bunları söyleyen Apo, daha sonra büyük bir değişim geçirmiş, moda tabirle gömlek değiştirmiştir. Biz devlet olarak elimizdeki büyük kozu başkalarının kullanımına terk ettiğimiz için terör örgütü yeniden canlandırılmıştır. Biz Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin PKK terör örgütüne maddi ve manevi açık desteklerini nasıl olsa Apo yakalandı gerekçesiyle görmezden geldiğimiz için PKK yine tehdit olmuştur. Bazı şehit yakınlarının bile kendi ordusunu suçlu görmeye başlaması başarıldığı için örgüt palazlanmıştır. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 46.